yorumunu yapmakta olduğumuz kutsal kitaptan Yaratılış kitabının 3. bölümüne geldik. Birçok kutsal kitap yorumcuları Yaratılış 3. bölümün önemini vurgulamaktadırlar. Hatta bir yorumcu bu 3. bölümü kutsal kitabın odak noktası olarak belirtir. Yaratılış kitabının 1. ve 2. bölümünü okuduktan sonra 3. bölüme hiç dokunmadan 4. bölüme geçerseniz, bir atlama yaparsanız her şeyin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu göreceksiniz. 3. bölüm olmaksızın kutsal kitapta hissedilebilir bir boşluğun varlığını görürüz. Sanki bir şey oldu da bizim haberimiz olmadı. Örneğin 1. ve 2. bölümlerde insanın yaratılışını ve o ilk yaratılışın ona sağladığı masumiyet içinde yaşadığını görürüz. Her şey bir bütünlük ve kusursuzluk içerisinde sürüp gitmektedir. Yaratılan insan ile Tanrı arasında eksiksiz bir bağ, bir paydaşlık vardır. Şimdi 2. bölümün sonundan doğrudan 4. bölüme geçerseniz ve 11. bölüme kadar okursanız birdenbire ortaya kıskançlık, öfke, adam öldürme, yalan söyleme, kötülük, yolsuzluk, isyan ve tüm bu kötülüklerin getirdiği korkunç yargıyı göreceksiniz. Acaba ne oldu diye soracaksınız birdenbire. Her şey iyi giderken, her şey kusursuzluk içerisinde yürürken birdenbire bütün bunlar niye? Her şey güllük gülistanlık iken acaba bu değişime neden olan neydi? Bu kötülükler nerede başladı? Günah nereden ortaya çıktı? Kaynağı nedir? Aslına bakılacak olursa günah, yani Yüce Tanrı'ya karşı isyan bayrağının kaldırılması Yaratılış kitabının 3. bölümünde ortaya çıkmıyor. Ancak insanlık tarihi açısından bu 3. bölümde günah devreye girmektedir. Bu bölümde, yani Yaratılış 3. bölümde gerçekler nehrinden başlayıp gerilere doğru gidilebilir. Önceki gerçekleri inceleyebiliriz. Burada insanlık tarihinin sahnesinde oynanan en büyük oyunun ilk ve en çarpıcı sahnesiyle yüz yüzeyiz. Bu oyun yaklaşık 6000 yıl önce Aden bahçesinde başlayıp halen devam etmektedir. Burada İnsanlık ailesinin şimdiki düşkün ve yozlaşmış durumunun nasıl çıka geldiğinin göksel açıklamasıyla karşılaşıyoruz. Burada insanın baş düşmanı olan iblisin sinsi oyunlarını öğrenmeye başlıyoruz. Aynı zamanda burada ilk kez görebiliriz ki insan Rabbin kayrası dışına çıktığı anda ve o kayradan yararlanamadığı süre doğruluk yollarında yürüme gücüne sahip değildir. Burada günahın ruhsal etkisini ve günahlı insanın Tanrı'dan nasıl kaçmaya giriştiğini keşfederiz. Yine bu bölümde Tanrı'nın günahlı insana dönük tutumunu sezinleyebiliriz. Bu bölümde günah konusunda evrensel insan tabiatının gelişimini okuyabiliriz. Şöyle ki insan ahlakı utancını örtmek için her zaman kendi girişimleriyle bir şeyler yapma çabasındadır. Aynı zamanda bu bölümde öğreniyoruz ki insanın yüzyıllar boyu en büyük ihtiyacını karşılamak, bu utancı örtmek için Tanrı'nın kendisi evrensel bir iş yapma tasarısındaydı ve zamanı gelince bunu yaptı. Bu bölümde tüm kutsal kitabın yapraklarındaki olayları birbirine bağlayan şahane bir peygamberlikler zincirinin ilk halkasına şekil verilmektedir. Burada öğreniyoruz ki aracı olmadan insan Tanrı'ya hiçbir şekilde yaklaşamaz. Çünkü insan günah işleyerek Tanrı'dan koptu. Tanrı'ya ancak bir aracı aracılığıyla yaklaşabilir. Bu bölümün ilk ayetinde insanın ayartılmasına neden olacak sahne hazırlanmaktadır. Yaratılış 3. bölüm 1. ayette şöyle diyor: Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi?" diye sordu. Yılan kılığına bürünmüş olan şeytan neden kalkıp da kadını ayartsın? Onu günah işlemeye teşvik etsin. Yaratılış kitabının 1 ve 2. bölümlerinde görüyoruz ki insan yaratıldığı zaman masumdu, temizdi, günahsızdı. İlk yaratılışta insana doğruluk işleyebilme, doğruluk yapabilme özelliği verildiği halde onun bu özelliği denenmemişti. O zaman ikinci soru çıkıyor ortaya. Peki öyleyse doğruluk nedir? Tam anlamıyla değerli dostum doğruluk, günaha teşvik ya da ayartma girişimleri karşısında masumiyeti, temizliği, saflığı korumaktır doğruluk. Mesih imanlısının yaşamında şeytanın ayartma girişimleri ancak iki yönde çalışabilir. Ya imanlıyı yıkacaktır ya da onun sınanmaya karşı direncini güçlendirecektir, arttıracaktır. Aden bahçesine yerleştirilen insan serada yetişen bir bitki gibi değildi. İnsanın karakteri gelişmeliydi ve bu ancak sınanma, denenme yoluyla olabilirdi. İnsan sorumluluk taşıyabilecek nitelikte yaratılmıştı. Ona verilen sorumluluk kardeşim, Rab Tanrı'nın ilahi yönetimine boyun eğip ona itaat kapsamında hizmet sunmaktı. İnsan kendisini yaratmadı. Bunu herkes bilir. Onu yaratan Tanrı aynı zamanda belli bir amaçla insanı yarattı. Bu nedenle Yaratılış kitabının 2. bölümünde Rabbin bir sınırlamasını okuyabiliyoruz. Rab, Adem ile Havva'ya bahçede istediğin ağacın meyvesinden yiyebilirsin diye buyurdu. Ve sonra da hemen gereken sınırlamayı koyup şöyle dedi. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Aslında orijinalde ondan yediğin gün ölümle öleceksin kesinlikle diyor. İyi ile kötüyü bilme ağacı meyvesini yiyebilecekleri tek ağaç değildi. Yani Rabbin koyduğu sınırlama insanı cezalandırmak ya da onun hayatını zorlaştırmak, zehir etmek için değildi. Bahçede tek ağaç olsaydı ve o ağacın meyvesi yasaklansaydı o zaman insan için seçenek kalmazdı. Eğer Rab böyle bir yasaklama koysaydı insan ağacın meyvesinden yese yargı giyip ölecekti. Yemese de açlıktan ölecekti. Ama Tanrı Aden bahçesinde onlar için bol bol yiyecek sağlamıştı. Her meyveden yiyebilirlerdi. Sadece iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yiyemezlerdi. Bahçede her tür meyve ağaçları vardı. Bunlardan istedikleri kadar yiyebilirlerdi. Sadece iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yemeleri yasaklandı. Tanrı'nın yasağına itaat etme ya da etmeme açısından insan sorumluluk taşıyordu. Bu ilk ayette ilk kez yılan ile karşılaşıyoruz. Peki ama yılan nereden geldi? Aden bahçesine nasıl girdi? Yılanın Aden bahçesine nasıl girdiği kutsal kitapta bize açıklanmıyor. Daha doğrusu yılan derken yılan kılığına girmiş şeytanı kastediyor kutsal söz. Evet, yılanın ya da şeytanın Aden bahçesine nasıl girdiği kutsal kitapta bize bildirilmiyor. Sadece yılanın orada olduğunu söylüyor. Bu konuda Tanrı sözü suskundur. Bir açıklama yapmıyor. Bildiğimiz bir şey var. Şeytan yılan görünümünü kullandı. Şeytanın metotları hiç değişmedi. Günümüzde de değerli dostum aynı yöntemlerle İblis çeşitli kılıklara girerek insanları ayartmaktadır, onları kandırmaktadır. Pavlos Korintos'taki imanlılara şöyle yazdı. Buna şaşmamalı. Şeytan da nur meleğinin görünümüne bürünür. Onun için şeytana hizmet edenlerin de doğruluğa hizmet edenlerin görünüşüne bürünmelerinde şaşılacak bir şey yok. 2. Korintoslar 11, 14, 15 ayetler. Vahiy kitabı bize şeytan hakkında en çok bilgi veren kitaptır. Vahiy 12. bölüm 8-9. ayetler ve Vahiy 20. bölüm 1 ve 3. ayetlerde şöyle diyor. Ardından gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri ejdere karşı savaştılar. Ejder de melekleriyle birlikte savaştı ama üstün gelemediler. Artık gökte barınabilecekleri bir yer kalmadı. Koca ejder aşağı fırlatıldı. Tüm yeryüzünü kandıran, adı iblis ve şeytan olan şu eski zamanın yılanı yeryüzüne fırlatıldı. Melekleri de birlikte fırlatıldılar. Sonra gökten inen bir melek gördüm. Elinde derinlerin anahtarı ile uzun bir zincir var. Ejderi, şu eski yılanı, iblistir bu, şeytandır o, yakalayıp 1000 yıllık süreyle bağladı. Onu derinlere attı. 1000 yıl doluncaya kadar ulusları kandırmasın diye konulduğu yeri kapayıp üstüne mühür vurdu. Burada değerli dostum, bizim bildiğimiz yerde sürünen bir yılan değil, üstün yeteneklere sahip bir yaratığı görmekteyiz. Yaratılış kitabında onun başlangıcını, nereden ortaya çıktığını göremiyoruz. Sanımca Yeşaya 14. bölüm ile Hezekiel 28. bölümlerde bu yaratığın nereden ve nasıl ortaya çıktığını öğrenebiliyoruz. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi diyor Yaratılış 3, 2 ve 3. ayetlerde. 1. ayette nasıl okumuştuk? Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın da, bahçedeki ağaçların meyvelerini yiyebiliriz diye yanıt verdi. Acaba yılan neden Adem'e değil de kadına gitti? Rab Tanrı Adem'i yarattığında ona bahçedeki bütün ağaçların meyvesinden yiyebilirsin ama tek bir ağacın, iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemeyeceksin demişti. Kadın Adem'den sonra yaratılmıştı. Bu nedenle Rabbin buyruğu kadına Adem aracılığıyla ulaşmıştı. Bence bu durum yılanın önce kadına yaklaşmasına bir neden olabilirdi. Bilemiyoruz. Ancak kadın daha hassas ve duygulu bir yaratıktır. Büyük bir olasılıkla kadın bu tür önerilere erkekten daha çok açıktır. Daha çok meraklıdır diyebiliriz. Sanıyorum kadın genelde erkekten daha çok soru sorar. Daha çok öğrenmek ister. Şeytanın ayartma yöntemine baktığımızda onun çok sinsi bir yöntemle kadına yaklaştığını görüyoruz. Önce kadına şu soruyu sorarak Rabbin sözüne ilişkin bir kuşku yaratıyor. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi? Şimdi şeytan Tanrı'nın tek bir ağacı yasakladığını çok iyi biliyordu. Ama bilerek Rabbin sözüne bir şeyler ekledi. Ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin diye olayı çarpıtınca kadının merakı uyandı. Yine söyleyeyim ki yasak buyruğu kadına direktmen Rab'den değil kocası Adem'den gelmişti. Belki de Havva anamız kocasının bu konuda bir hata yapmış olabileceğini düşünmüş olabilir. Bunu biliyoruz ama içinde bir kuşku uyanmış olmalıydı. İnsan psikolojisi hiç değişmez. Gerçek olduğuna inandığımız bir kavramı desteklemek için elimizden geleni yaparız değil mi? Ama inancımızda azıcık bir kuşku gölgesi varsa, bocalamaktansa önce savımızı güçlendirmek için 1000 dereden su getirmeye başlarız. Havva anamız da buna benzer bir iş yaptı. Şeytan Tanrı sözünü ekleyip Havva'yı kuşkuya düşürünce, Havva ne yapıyor? Hemen Rabbin sözünü savunup hayır dedi. Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin diye buyurdu Rab diye yanıt verdi. Bunu dayattı. Keşke bu kadarıyla yetinseydi. Sanki Rabbin sözü yetmiyormuş gibi o söze ekleyip ona dokunmayın buyruğunun Rab'den geldiğini söyledi. Oysa Rab böyle bir şey söylememişti. Rab o ağaca dokunmayın dememişti. Rabbin sözü kendi varlığında yeterlidir dostum. Onu savunmak için bir şeyler eklememize, bir şeyler uydurmamıza gerek yoktur. ne yazık ki günümüzde de Havva anamız gibi Rabbin sözünü ekleyenler ve ters yönden de sözden bazı parçaları çıkaranlar vardır. Bu konuda değerli dostum çok çok dikkatli olmalıyız. Yılan kesinlikle ölmezsiniz diyor. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yaratılış 3, 4 ve 5. ayetler. Şeytanın kurnazlığına bakınız. Hadi canım ölmezsiniz diyebilirdi ama kadını kandırmak için kesinlikle ölmezsiniz diye konuştu. Sanki Rab onları aldatıyormuş. Ne büyük bir saygısızlık değil mi? Kendisinde günahın gölgesi bile olmayan, gerçeğin özü olan Tanrı'yı yalan söylemekle suçluyor şeytan. Bundan daha kötüsü Tanrı'nın sevgisizce onları aldattığını ima ediyordu. Değerli dostum, bugün şeytan hala aynı yöntemlerle insanları aldatmaktadır. Ruhsal konular açıldı mı insanların en sık sözünü ettikleri suçlama Rab'be yöneliktir. Kutsal söz, Tanrı iyidir ve Tanrımız sevgidir diye yazarken insan buna karşılık o zaman neden bu kadar kötülüğe, acıya, sömürülmeye izin veriyor Tanrı diyorlar. Aden bahçesinde şeytan bir açıdan Havva'ya şöyle diyordu. Madem ki Tanrı iyidir, madem ki Tanrı sevgidir, o zaman neden sizi sınırlasın? Neden size yasaklar koysun? Şeytan hem Tanrı'yı yalan söylemekle suçluyor, hem de onun doğru olmadığını ima ediyor. Doğru bir kişi böyle bir şey yapar mı diye soruyor sanki. Tanrı sözüne sadık kalmamız gerekir değerli dostum. Özellikle de sağlıklı öğretide çok dikkatli olmalıyız. Gerçek tektir. Tanrı sözünü öğretirken en ufak bir yanlışlık şeytana büyük bir fırsat verir. Örneğin kurtuluş güvencesi. Kutsal kitap insanların günah yargısından nasıl kurtulacaklarını açıkladı. Bu kurtuluşun İsa Mesih aracılığıyla sağlandığını duyurdu. Kurtulanların Tanrı çocuğu olduklarını, o kimselerin sonsuz yaşama kavuştuklarını söyler. Buna hiçbir koşul yoktur. Sadece Tanrı'nın sağladığı kurtuluşa iman et o kadar. Kurtuluşun var ama duyduğun zaman dur diyeceksin. Yani evet kurtuldun, bunun peşine bir ama geliyorsa o zaman dur diyeceksin kardeşim. Tanrı sözü böyle demiyor. Tanrı sözü kesin konuşur. Ama falan demez. Bazen verilen öğretilere körü körüne inanırız değil mi? Cennet garantisine sahip olmak için puan toplamamıza gerek yoktur. Rab bizim iyi işler yapmamızı ister ama bu işler, bu iyi işler bize günahlarımızın bağışını ve sonsuz yaşamı sağlayamaz. İsa Mesih'in dediği gibi Tanrı tarafından onaylanan iş Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Kimdir Tanrı tarafından gönderilen kişi? İsa Mesih'tir. Bunu söyleyen değerli dostum Rabbin ta kendisidir. Dikkat ediniz dostum. Şeytan halen kutsal yazıları çarpıtma hevesindedir. Sizi aldatmak ister. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına verdi, kocası da meyveyi yedi diyor Yaratılış 3. bölüm 6. ayette. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de bilgelik arzusu eklendi. Havva meyveye bakınca ne görsün? Efendim bu meyvenin bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Nereden gördü? İşte öyle görmesini istedi. Şimdi bu eski antlaşma yazıları ile yeni antlaşma yazıları arasında bir kıyaslama yapayım. Matta'nın 4. bölümünde İsa Mesih'in şeytan tarafından sınandığını okuyabiliriz. Bu sınanma da tam Aden bahçesinde olduğu gibi 3 yönlüdür. Bu denemede önce iblis İsa'nın bedensel isteklerine hitap etti. Ama İsa onu Rabbin sözüyle yanıtladı. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan bir sözle yaşar dedi. Bu Tesniye 8. bölüm 3'ten alınmıştır. Sonra iblis İsa'yı kutsal kente götürdü. onu tapınağın kulesine çıkarıp şöyle dedi: "Eğer Tanrı'nın oğluysan kendini aşağıya at, çünkü kitapta şöyle yazılmıştır: Meleklerine senin için buyruk verecek, seni elleri üzerinde taşıyacaktır, ayağın taşa çarpmasın diye." Matta 4, 5 ve 6. ayetler. Burada sözü geçen kutsal kent Yeruşalim kentidir. İblis burada aslında 91. mezmurdan Tanrı sözünü alıp Rab İsa Mesih'i sınamaya girişti. Bu kez İsa'nın dini duygularına, yeteneklerine hitap ediyordu. Ama İsa, "Tanrın Rabbi denemeyeceksin" diye yazılmıştır karşılığını verdi. Rab ise yine burada Tesniye kitabının 6. bölümünden bir sözü kullandı. Kutsal kitap bu konuda bize yardımcı olmaktadır. Şeytan yeni yöntemler kullanmıyor ama yeni yeni ortamlarda bizi ayartmaya girişecektir. Tanrı sözüne göre dünyadaki şeylerin tümü bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği babadan değil dünyadandır. Bunu 1 Yuhanna 2.16'da okuyoruz. İşte burada da üç yönlü sınanmayı görebiliriz. 1- bedenin tutkuları, 2- gözün tutkuları ve 3- yaşamın gösterişçiliği. Bedenin tutkusu, Havva ağacın meyvesinin yemek için uygun olduğunu gördü. Gözün tutkuları, Havva meyvenin güzel olduğunu gördü. Ve yaşamın gösterişçiliği, Havva bilgelik kazanmak için meyvenin çekici olduğunu gördü. Değerli dostum, tüm bunlar babadan değil dünyadandır. İsa diyor ki, bedende işlenen bu günahlar hep yürekten kaynaklanır. Adem ile Havva yüreklerinde bilgeliğe sahip olmak istemişler ama Rab'den gelen bilgelik değildi istedikleri. Yukarıdan verilen bilgeliği özlemiş olsalardı, Rab bunu onlara zaten vermeye hazırdı. Adem ile Havva Tanrı gibi olmak hevesiyle bilgelik istemişlerdi. Bu nedenle yasak meyveden yediler. Bunun sonucunda ikisinin de gözleri açıldı, çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar diyor Yaratılış 3. bölüm 7. ayette. Burada fiziksel körlük söz konusu değildir. İlk kere vicdanlarının gözleri açılıyordu. İlk insan günaha düşmeden önce ondaki vicdan işler durumda değildi. Çünkü buna gerek yoktu. Her şey doğru ve iyi yapılıyordu. Adem ile Havva iyi ile kötü arasında ayrım yapamaz durumdaydılar. Çünkü kötü nedir bilmiyorlardı. Zaten masumiyet, saflık, temizlik de budur. Kötüyü hiç bilmemek. Tanrı'nın varlığını bilmeyenler ya da kabul etmeyenler bile vicdanın sesini duymak zorundadırlar. Çok kez suçluluk duygusundan söz edilir. Bu da vicdanın sesidir. Suçluluk duygularımız, ellerimiz, ayaklarımız gibi varlığımızın kesilip atılamayan parçalarıdır. İlginç olan şudur ki, Adem ile Havva günah işlemeden onların içinde vicdan diye bir şey yoktu. Herhalde vicdan mekanizması insanın yapısında zaten vardı. Ama kötünün bilinci olmadan devreye giremezdi. Onlar İyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yer yemez, vicdan hemen devreye girdi. Gözleri açıldı ve çıplak olduklarını anladılar. Sonra ne yaptılar? İncir yaprakları dikip kendilerine önlük taktılar. O yücelik örtüsü kalkmıştı. Şimdi bunu kendi çabalarıyla örtmeye çalışıyorlar. Aden bahçesindeki yenilen meyvenin hangi meyve olduğunu bilmiyoruz. Ancak yenilen meyve iyiyi ve kötüyü bilme ağacının özel meyvesiydi. Ancak çıplaklıklarını örtmek için kesin olarak incir yaprağı kullandılar. Bu davranışlarında yine insanın günaha karşı gösterdiği tepkiyle yüz yüze gelmekteyiz. İnsan ta baştan günahını örtmeye, gizlemeye çalışmıştır. Tanrı günahtan nefret eder ve bu yüzden günahlı insanın günahını kendi bilgeliği uyarınca örter. İnsandan beklediği günahını açıkça ikrar etmesidir. Adem ile Havva işlemiş oldukları günahı hemen Rabb'e açıkça söyleyecekleri yerde kendi çabalarıyla o günahı örtmeye çalıştılar. Bu durum hala geçerlidir değerli dostum. Hatalarını, günahını kaç kez örtmeye çalıştın? Tanrı'dan hiçbir şeyi gizleyemezsin ama yine de günahını gizlemeye çalışırsın. Onlar kaybolmuş, ölüm cezasına çarptırılmış kişilerdi şimdi. Bunu kabul edecekleri yerde örtbas etmeye çalıştılar. İnsan icadı, din kitapları tam bu şekilde insanın derninde kanser gibi onu kemiren günahını örtmeye çalışır. Dini vecibeler hep bir çeşit örtüdür. Bir kişi kendi günahlılığıyla yüz yüze gelince genelde ait olduğu dinin tapınağına koşar. Orada bir şeyler bulup günahını örtmeye çalışır. Sen bunu kendi yaşamında tecrübe ettin mi dostum? Sevindirici haberi duyan insanların çoğu birden dindar olurlar. İncil'de bir olay vardır. İsa bir gün yolda giderken bir incir ağacına rastlar. Üzerinde incir arar ama bulamaz. Ve ağacı lanetler. Ağaç o gün hemen kuruyup gider. Bu olaydan kısa bir süre sonra İsa dincileri kınar. Herhalde burada bir bağlantı vardır. İncir ağacı simgesel açıdan insanın günahlarını kendi dini işleriyle örtmeye kalkışmasıdır. Rab bundan nefret eder. Onun isteği günahlı olduğumuzu görüp günahlarımızdan tövbe etmemiz ve İsa Mesih'te sunulan günah bağışına sahip olmamızdır. Bu sınama olayında şeytanın amacı insanın ruhuyla Tanrı arasına girip ayrılık yaratmaktı. İnsanı Tanrı'nın kucağından alıp onu kendisine bağlamaktı. Böylece iblis insanın hayatında Tanrı yerini alacak, onun Tanrısı olacaktı. Bu ilk sınamada bedensel istekler o kadar çeşitli değildi. Hırsızlık, zina, tamahkarlık, çekememezlik gibi bedensel tutkular yerine sadece Tanrı'dan kuşkulandı. Dünyanın günahı zaten Rabbin sonsuz sözüne inanmamaktır. Bugün de dünyanın günahı Rab'be inanmamaktır. Kutsal Ruh geldiği zaman insanları günah açısından eleştirmeye başladı. Neden? Çünkü İsa Mesih'e iman etmezler. Tanrı'nın sonsuz ve değişmez sözü olan İsa Mesih birçok benzetmeler anlattı. Bunlar arasında tarlasına buğday eken ama buğdayla birlikte deliceler yetiştiği zaman ne yapacağını bilen adamdan söz etti. Son günde hasat zamanı deliceler buğdaydan ayrılıp yok edileceklerdi. İsa bunu anlatırken kendisini imanlıymış gibi gösteren ama aslında Rabbin sonsuz sözüne iman etmeyen kişileri kastediyordu. Bu gibi kişiler son yargı gününde gerçekten iman etmiş olan kişilerden ayırt edilip sonsuz karanlığa atılacaklardır. Onları ayırt edecek özellik yine sonsuz söze inanmamaları olacaktır.